Ayrım 34.
Fakat bu hepsi bitecek düşüncesi canlandırdı, yeniden hayata çevirdi beni ve gizlenmek için gündüz kimsenin göremeyeceği bir yer araştırmaya başladım bakınarak. Sabah oluyordu. Az sonra güneş ışınları karşıki dağın tepelerini aydınlattı. Biraz sonra benim bulunduğum kayaya da ulaştı ışınlar. Gözlerim yumulu yatıyor, soğuğu kovan, elbiselerimi kurutan güneşin sıcaklığını duyuyordum. Ta öğlene kadar uyku girmedi gözüme. Köyden peşime düşerler diye hep bekliyordum. Fakat öğlen olunca artık böyle bir tehlike yok dedim ve uyudum. Akşam üzeri ortalık henüz kararmadan uyandım ve bir kez daha etrafa göz attım. 1 kilometre kadar ötede şose ikiye ayrılıyordu. Karanlık basınca bu yol kavşağına gidip nerelerde bulunduğumu öğrenmeye çalışacaktım. Biraz sonra gizlendiğim yerden çıkıp yeniden suya girdim. Ancak bu kez sığ bir yeri seçtim. Su diz kapaklarıma bile çıkmıyordu ve yürüdüm yol kavşağına doğru. Fakat orada sadece tek bir tabela vardı ve köyün Çernivit olduğunu gösteriyordu. Geçtiğim ırmağın da Vit ırmağı olduğunu anladım. Artık bu ırmak sayesinde yönümü belirleyebilirdim. Her ne kadar sağa sola bükülse de kuzeye akıyordu ırmak. Şoseden gitmemeliydim. Bu kez sağa saptım. Tekrar suya girmek istemiyordum ırmak boyunca. Bütün gece yürüdüm ama öyle sanıyordum ki karanlıkta bu 8 saat içinde belki 8 kilometre bile yol alamamıştım. Hiç kuvvetim kalmamıştı. Ara sıra ağzıma birer patates atıyordum ama tutmuyordu. İmanım gevremişti açlıktan. Yaralarımın acısı da bazen diniyor, bazen de şiddetleniyordu. Sabaha karşı durup dinlendim. Güneş henüz doğmuştu. Ben bir ağaca yaslanmış olarak uzaklara bakıyordum. Bir yerde birden güneş ışınlarının yansıdığı ilişti gözüme. Ürkmedim, sevindim. Karşımda ışınları yansıtan kubbelerdi. Glojen Manastırı'nın kubbeleri. Belki de budalaca bir davranıştı. Belki de bir tedbirsizlikti. Belki de partizan yasalarına aykırıydı ama sevinçten "Ura!" diye bağırdım. Cansız, güçsüz bir bağırmaydı bu. Ama o kadar sevinçliydim ki sanki arkadaşları görüyordum karşımda. En nihayet nerede bulunduğumu biliyordum. Yolu biliyordum artık. 9. Bölüm. Çernidol civarındaki savaştan sonra geçen günlerin 7.si sevinçle başladı. Nerelerde bulunduğumu öğrenmiştim. Akşamı zor bekledim. Bir sırttan ötekine 3 saat kadar bir yol vardı. Fakat bütün gece yürüdüm. Tekrar geçtim ırmaktan ve sabahleyin Glojen Manastırı'na yaklaştım. 8. gün başlıyordu. Yatıp uyumak için bir yer araştırırken bir sürüye salyangoz sürüsüne rastladım ve yedim birkaç tane. Çiğ salyangoz tiksindirici bir şey. Fakat ne de olsa yemek lazımdı ve yedim. Rahattım ve yaralarım da daha az sızlıyor gibi geliyordu bana. Fakat bir saat sonra midem başladı ağrımaya. Çiğ salyangozlar dokunmuştu. Balkan üzerinde güneş 3 mızrak boyu yükselmişti. Bir çalılığa sokuldum. Kuru yapraklara gömülüp uyudum. Akşamleyin Dobreski köyüne doğru yürüdüm. Midem bulanıyor, kusacağım geliyordu. Yaralarım çok acıyordu. Birkaç kez kusmaya çalıştım. Kusamadım. Midem tamamıyla boştu. Ağzım kavruluyordu. 9. günü Dobreski köyüne yakın taşlık denilen yere gelmiştim. Aç idim. Etrafta yenecek bir şey yoktu. Ne kuzu kulağı, ne ısırgan, ne de patates tarlası vardı. Hiçbir şey yoktu. Hatta salyangoz bile. Yapraklara gömülmezden önce uyluğumdaki yaranın sargısını söktüm. Yara kalın bir kabuk tutmuş, 6 irin toplamıştı. Biraz pamuk, biraz ispirto, biraz oksijenli su o kadar lazımdı ki. Lazımdı ama yoktu. Uyluğumu yeniden, mümkün olduğu kadar yine o eski pamuklu bluzumla kirli bezle sardım. Sonra da uyudum. Uyku dalgınlığında gerçekler arzu ve anılarla öyle acayip bir şekilde karışıyordu ki, öğleyin yağmur yağdığı zaman rüya mı, gerçek mi anlayamadım ilk anda. Yazın dağlarda yağmura sık rastlanır. İnsanın sadece bir kulübe bulup girmesi, ateş yakıp korunması lazım. Yağmur dindi mi tekrar devam eder yoluna. Fakat hangi kulübeye gidebilirdim? Yakında burada sadece 2 kilometre ötede Dobreski köyü bulunuyordu. Tanıdıklarım çoktu, güvenilir yataklarımız vardı orada. İlk dağa çıkanlar, partizan olanlar onlardı. Anaları, karıları mutlaka kabul edeceklerdi beni, gereken yardımı göstereceklerdi. İyi ama ya düşman onların evlerini gözaltına aldıysa, benim ziyaretim polisleri yeniden kudurtabilirdi. Hayır, Dobreski'ye gitmemeliydim. Üşüdüm. Isınmak için jimnastik yapmaya çalıştım. Bir zamanlar Stony ve Guccio böyle öğretirlerdi bize. Stony ve Guccio çoktan ölmüşlerdi. Şimdi sıra bende miydi acaba? Gamlı, kederli düşünceler sardı beni. Kuşkusuz jimnastikten bir şey çıkmadı. Sonra yaralı kolla, yaralı bacakla jimnastik mi yapılırdı? Yola koyulmak için ortalığın kararmasını bekledim. Fakat nereye? Çetenin dağılmasından bunca gün sonra artık kararımı vermiştim. Radomirtsi'ye eve gidecektim. Başka emin bir yer yoktu benim için. Örgütle ancak evden irtibata girebilir, yeniden müfrezenin yolunu tutabilirdim. Dovreski'den Radomirtsi'ye kadar yol o kadar uzun değildi ama ben yoldan gidemezdim. Köylerden, kulübelerden uzak geçmeli, Balkan içinden yürümeliydim. Karanlık bastıktan sonra Dovreski köyünün sol tarafında yükselen sırta doğru tırmanmaya başladım. Tepeden şoseyi görecek ve böylece köyün hangi yönde olduğunu anlayacaktım. Yağmur devam ediyordu. Yerler yaştı, kaygandı. Ben değneğime dayanıyor, düşe kalka yürüyordum. En nihayet gece yarısı tepeye yetiştim. Yağmur dinmişti. Ama etraf öyle bir karanlıktı ki 20 adım ilerisi bile görünmüyordu. Gökyüzünde ne ay ne de bir yıldız vardı. Hangi tarafa gideyim? Kuzey neresi? O zaman pusulamı hatırladım tekrar. Nedense pusulayı atmamıştım, duruyordu cebimde. Tabii biliyordum yönümü göstermeyeceğini ama bozuk da olsa yine pusulanın gösterdiği kuzeye yöneldim. Sık bir ormanlık başlıyordu biraz ileride. Daha fazla durup düşünmenin anlamı yoktu. Hiç oyalanmadan daldım ormana. Az sonra bir fundalık, bir dikenlik içine girdim. Çarıklarım çoktan yırtılmıştı. Attım onları. Şimdi yalın ayak, bele kadar yükselen eğrelti otlarının içinden gidiyordum. Otlar ayaklarımı dolaşıyor, ara sıra yere düşüyordum. Ufak tefek taşlar ayaklarıma batıyordu. Dikenli çalılar kollarıma, omuzlarıma dokunuyor, yüzüme batıyordu. İyi ki yol aşağı doğruydu. Çünkü ben yürümüyor, önümdeki yeşil engele adeta ağırlığımın kuvveti ile yaslanmaya çalışarak karış karış ilerliyordum. Kocaman bir ağ içine girmiş ve kurtulmak için bir balık gibi boşuna çırpınıyormuşum gibi geliyordu bana. Dikenlerden yüzüm kan içinde kalmıştı. Hınç ve umutsuzluk gözyaşlarıyla karışıyordu yüzümdeki kanlar. Kimi kez sesimin çıktığı kadar bağırasım geliyordu. Bağırmak, sövmek istiyordum. Kimi kez de bir daha hiç kalkmamak üzere yaş yere, çamura uzanıp yatasım geliyordu. Çalılardan, ağaçlardan, otlardan örülmüş gerçek bir duvar alt üst etti düşüncelerimi. Yere yıkıldım. Bir hayli yattım orada. Soğuk iliğime, kemiğime işliyordu. Ama kalkmak, doğrulmak da istemiyordum. Gücüm de yoktu buna. Bir an önce öleyim, derhal öleyim diyordum kendi kendime. O anda da sağlam koluma dayanarak doğrulmaya başladım. Bir çalılığa teslim mi olacağım, bir çalılığa mı yenileceğim? Kimi kez tek bir söz bile insanı canlandırabilir, gücüne güç katabilir. 10. güne girerken ormanın kıyısına gelmiştim. Biçilmiş bir çavdar tarlası anızlık başlıyordu buradan. Kapısız, penceresiz bir dağ kulübesi görünüyordu tarlanın bir ucunda. Kulübeye yaklaştım. Etrafa bir göz gezdirdim. Bakındım. Kimseler yoktu oralarda. Kırık dökük birkaç fıçı vardı kulübede. Bu fıçıları kim getirip yığmış buraya ve niçin getirmiş bugün bile hala anlayabilmiş değilim. Ve nereden bilmem. Kulübenin ortasında açılmış bir aralıktan tavan arasına çıkmak geldi aklıma. Herhalde tavan arası hakkında çocukluk izlenimlerimin bunda büyük bir etkisi olmuştu. Erik kurusu ceviz sakladıklarını biliyordum tavan arasına anaların. Belki yiyecek bir şeyler ya da bir giysi bulurum umuduyla aklıma gelmişti tavan arasına çıkmak. Fıçılardan biri en kocamanı aralığın tam altındaydı. Bu fıçıya çıkabilirsem tavan arasına çıkmak gayet kolay olacaktı. Ve bu fıçının yanına başka küçük bir fıçı getirerek şaşılacak bir azimle düşe kalka tırmanmaya başladım. Nihayet çıktım tavan arasına. Öyle sanıyorum ki hayatımda bundan daha güç, daha ağır, daha anlamsız bir iş yapmış değilim. Kuşkusuz tavan arasında ne erik kurusu, ne ceviz ve ne de giysi vardı. Eski örümcek ağlarından ve dipsiz bir sepetten başka bir şey yoktu. Çatının bir ucu açılmıştı ve kendime gelene dek 10 dakika kadar yattıktan sonra oraya kadar sürüklenip başımı delikten dışarı uzattım ve başımı uzatmamla geri çekilmem bir oldu. Kulübenin tam karşısından gıcırdaya gıcırdaya bir öküz arabası geliyordu. Arabacı ellerini arkasına bağlamış ve ara sıra "Dii!" diye bağırıyordu öküzlere. Biraz sonra gıcırtı dindi. Adamın öküzleri saldığını, arabadan sabanı indirdiğini duydum. Demek bütün gün komşum olacaktı ve o anda komşularımın iki olacağını fark ettim. Çatının açık yerinden kocaman bir kara yılan sokuluyordu ağır ağır. Benden birkaç karış öteye düştü ve insan horultusunu andıran bir ses çıkararak çabucak geldi ve dikti kafasını yukarı doğru. Birkaç günden beri ikinci kez olarak bu soğukkanlı sürüngenleri çekiyordum ben. Neydi bu kara yılanlar? Ne istiyorlardı benden? Sepeti geri çekip aldım. Onu bir kalkan gibi kullanarak hafifçe yılana karşı tıslamaya, üzerine ufak ufak taşlar atmaya başladım. Yılan başını çeviriyor ve parlak gözleri ara sıra gözlerimle karşılaşıyordu. İlk önce hangimiz saldıracaktı? Hangimiz yenecekti? Hangimiz kaçacaktı ilk önce? Hayır, bu birliktelik kesinlikle süremezdi daha fazla. Uyuyup dinlenmeliydim. Biraz güç toplamalıydım. En sonunda fırlattığım ağırca bir taş yılana çarptı. Yılan kızdı. İki kez daha şiddetli olarak tısladı ve başını yere bükerek sıçramak için kasılmaya başladı. Nereye sıçrayacak, kime saldıracaktı? Bana mı? Çabucak başka bir taş aldım elime ve kaldırdım başımın üstüne. Yılan o anda güneş ışınlarının vurduğu çatı aralığına doğru sürünüp gitti, kayboldu. Taşı bıraktım. Ter içinde kalan alnımı sildim. Sonra çatı aralığına doğru sürünerek bakındım. Yılan savuşup gitmiş görünmüyordu. Adam tarlanın öteki ucundaydı. Öğleyin öküzleri sabandan boşandırdı, alaf verdi onlara ve arabanın sovesine asılı ekmek torbasını aldı. Onun öğlen yemeği olan ekmek, peynir ve taze soğandan gözümü ayıramıyordum. Midem burkuluyor, durmadan ağzımın suyu akıyordu. Başımın döndüğünü hissediyordum. ''Dur, yeme, bana da bırak!'' diye haykırasım geliyordu. Kendimi tutmak, bağırmamak için kolumu ısırdım. Adam bunu sanki hissetti. Kalan yiyeceği toplayıp torbaya koydu ve astı torbayı yine arabanın sövesine. Sonra öküzleri ardına alıp sulamaya götürdü. Biraz sonra adam da, hayvanlar da gözden kayboldular. Sadece alacalı ekmek torbası görünüyordu gözüme ve bu torba durmadan büyüyor, gitgide daha büyük, daha kocaman oluyordu. Sanki ezecekti beni. Hızla başımı salladım ve birden kayboldu bu görüntü. Daha fazla devam edemezdi bu böyle. Ele geçirmeliydim bu torbayı. Ekmeği, beyaz peynir parçasını almalıydım. Çok düşünmeye zaman yoktu. Acele etmek gerekiyordu. Çünkü sahibi her an dönebilirdi. Emekliye emekliye tavan deliğine geldim. Fıçı deliğin altında değildi. Anlaşılan ben tavana çıkmaya çalışırken tekerlenip gitmişti. En az 2 metre yükseklikten atlamak gerekiyordu. Benim ne atlamaya ne de sağlam kolumla tutunup yere yaklaşmak için aşağı sarkmaya gücüm vardı. Bir kez daha yere baktım, yumdum gözlerimi ve başladım delikten ayaklarımı aşağı sallamaya. Derken birden kaydım yere, dişlerimi sıkıyordum ama yine de bağırdım. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi yine yaralı kolumu uyduğuma vurmuş acıtmıştım. Doğrulup ayaküstü kalkmaya kendimde kuvvet bulamayarak birkaç dakika böylece yattım. Sonra adamın her an dönüp gelebileceğini düşünerek tavana çıkarken düşürdüğüm değneği buldum ve güçlükle arabaya gittim. Arabayı bekleyen adamın bir köpeği olduğunu bilmiyordum, şimdi gördüm birden. İri çoban köpeği, sivri beyaz dişlerini göstererek hırladı. Ben ileri bir adım atınca köpek de tüyleri diken diken olarak doğruldu. Köpeğin başka zaman böyle bir canlı varlık gördüğü yoktu herhalde. Ne insan, ne hayvan, yaraları kan irin içinde, saçlar karışık, üst baş yırtık pırtık. Ancak bir adım daha attım ve köpek ağzını kocaman açıp başladı havlamaya. Sanki büyük bir tehlikeyi bildirmek istiyordu sahibine. Büsbütün ürpermiş olarak üzerime saldırmaya hazırlandı. Var gücümle elimdeki değneği sıkarak yerimden kımıldamadım. Sonra ağır ağır santimetre santimetre geri çekilmeye başladım. Köpek ara sıra sert sert havlayarak şaşkın şaşkın bana bakıyordu. En sonunda arabadan 50 adım kadar uzaklaşabildim ve etrafa bir göz attım. Öküzleri sulamaktan getiren adam uzaklarda bir yerde göründü. Burada bir an bile kalamazdım. Artık köpeğe bakmayarak mümkün olduğu kadar çabuk ormana doğru çekilmeye başladım. Orman sadece 20 adım kadar ötedeydi. Az sonra kalın bir kayın ağacının ardına gizlendim. O gün yeniden yağmur yağdığı için adam tarlasını sürmeyi bitiremedi. Arabanın gıcırtısı duyulmaz olduktan sonra tekrar kulübeye geldim. Dışarıda yağmur yağıyordu. Kulübenin bir köşesinde yatıyor, karanlıkta gözlerim açık olarak kara talihimi düşünüyordum. Ne zamana kadar sürüp gidecekti bu hal? Dağda yarı ölü bırakılmış bir köpek gibi ne zamana kadar sürünecektim ve tabancamı ağzıma alıp bu çilelere bir son vermek için yeniden kendimi vurasım geldi. Ama daima üstün gelen yaşama hırsı ile yeniden doğrulup kulübenin kapısına kadar gittim. Dışarıda yağmur devam ediyordu. Geceyi burada geçirmekten başka çare yoktu. Sabah oldu. Renksiz, çatık yüzlü, nemli bir sabah. Yağmur dinmişti artık ve belki de dünkü adam gelip tarlasını sürmeye devam edecekti. Burada durup beklesem, biraz ekmek, yardım istesem mi ondan acaba? Fakat artık insanlardan çekiniyordum. Çünkü insana benzemiyordum. Korkacaktı beni gören. Kulübeden çıkıp yeniden ormana doğru yürüdüm. Orman beni iyi karşılamadı. Büsbütün ıslaktı, yaştı, rahatsızlık vericiydi. Çernindol çatışmasından sonraki günlerin 11.'si sessizce geceyi beklemekle geçti. Ancak yaralarımın sızısından ara sıra daha şiddetli inliyordum. Akşam oldu. Karanlık bastı. Yağmurdan yıkanan gökyüzü sayısız yıldızlarla donandı ve derin bir sessizliğe daldı kainat. Ve sadece uzaklardan bir yerden bir orman kuşunun hu hu hu diye uğursuz sesi duyuluyordu. Sonra yine bir sessizlik, acayip bir sessizlik başlıyordu ormanda. Ama bu fırtınadan önceki bir sessizlik, bekleme gerginliğiyle dolu bir sessizlikti. Ne bekliyordu beni, ne yapmalıydım ben? Ve yine sayısız, sonsuz sorulara tek bir cevabım vardı benim. İleri yürümek, yürümek, yürümek. Yürüdüm. Çernidoz Savaşı'ndan beri 12, 13, 14 oldu gündüzler, geceler. Ben artık ne yemek yemeyi, ne dinlenmeyi, ne de uyumayı düşünüyordum. Genellikle artık düşünmüyordum. Karanlık ormanda beni ileri yürüten, canım yatmak istediği zaman beni ayakta tutan, gizli kapalı yerlerden yürüten, tabancamı daima elimde tutturan başka bir güç, bilinç dışı bir güçtü. Son yağmurdan sonra ki 12. gece de yağmıştı, sıtmaya tutuldum. Bütün vücudum ateş içinde kaldığını, dudaklarımın çatladığını, gözlerimin söndüğünü, gitgide eridiğimi, yanaklarımda, kollarımda, bacaklarımda bir kırıntı et kalmadığını, derimin nasıl kuruduğunu, karardığını, parşömene benzediğini duyuyordum. İki kere bir nehirden geçtim. Su derin değilmiş, dizlerime kadardı. Ama ben gözlerimle derin yer araştırıyordum. Sığ yerde boğulmak olur mu? Ama derin yeri görünce yine yaşama hırsıyla sonu gelmez, bitmez tükenmez yoluma devam ettim. Hayır, böyle ölmemeliydim ben. 15. günü sabahleyin bir şose göründü önümde. Görünmek tehlikesini düşünmüyordum artık. Sanki kocaman bir mıknatıs gibi çekti beni şose. Şoseye doğru gidiyor, artık ormandan çıkıyordum. Birden tehlike var, geri dön, dedi sağduyum. Benden sadece 100 adım kadar ötede 3 renkli bir jandarma nöbetçi kulübesi görünüyordu. Kim bilir neredeydim ve nedense burada şosede jandarma kulübesi vardı. Yeniden döndüm ormana. Artık dimdik yürüyemiyordum. Sağlam koluma dayanarak iki kat olarak yürüyordum. Sanki üçüncü bir ayağım olmuştu kolum. Ara sıra yere kapaklanıyor, yüzüm kuru yaprakları otlara vuruyordu. Ama çalıların, dikenlerin battığını duymuyordum. Yeşil alanların tazeliğini de, çiçeklerin kokusunu da duymuyordum. Duygusuz bir varlığa dönüşmüştüm. Sadece tek bir düşünce hareket ettiriyordu beni. İleri, daima ileri, eve doğru yürümek, sonuna kadar yürümek. 15. günde doldu, akşam oldu. Orman bitti, çıplak bir ovaya çıktım. Herhalde ovanın ötesi tarla, tarlanın ötesi de köy olmalı. Köye yetişmeliydim. Belki de benim köyümdür dedim. Yağmur başladı bu arada, kısa süren sağanak. Otların üstünde sağlam tarafıma yatıyordum. Ne bir siper aramaya ne de yoluma devam etmeye kuvvetim vardı. Yağmur üşütmüyordu beni, yanıyordu, ateş içindeydi her yanım sıtmadan. Sonra gökyüzü bulutlardan temizlenip açıldı, yıldızlarla dolandı. Ay dede de yıldızlar arasında ışıyordu. Yeniden başladım ovada emeklemeye. Kimi kez dik yerlere tırmanmak gerekiyordu ve geri geri kayıyordum otların üzerinde. O zaman tırnaklarımı yere batırıp kaymamaya çalışıyordum. Sonra biraz yön değiştirerek devam ediyordum yoluma. Sonunda yüksekçe bir yerin tepesine ulaştım. Ufuklar genişliyor, etraf daha iyi görünüyordu buradan. Ve ileride onlarca, yüzlerce elektrik lambasının ışıdığını gördüm. Bir kasabanın kenarında bulunuyordum. Çünkü ancak kasaba ışıyabilirdi böyle. Ama hangi kasabaydı bu? Etrafa bir göz gezdirdim. Bir şose geçiyordu yakınlardan. Emekliye emekliye o tarafa doğru gittim. Az sonra yol boyundaki arka vardım. Sonra ark içinden gitmeye başladım ve 100 adım kadar ötede ay ışığı altında bir direk gördüm. Direkte yazılı bir levha vardı. Bir elimle direğe tutunarak doğruldum. Yüzümü levhaya yaklaştırdım ve hafif ay ışığında şu harfleri okuyabildim. Lukovit. Şaşalamış olarak yere oturdum. Gözlerimden yaşlar boşanıp kanlı ve kararmış yüzümde izler bırakarak akıyordu. Birden bir korku çöktü yüreğime. Hayır, olamaz, Lukovit değil bu. Bir yanlışlık var bunda. İyi görememişim bu yazıyı. Bu sadece bir sarı olmalı. Eğer gerçekten Lukovit ise ana baba ocağına gelmişim demek. Radomirsi buraya ancak 4-5 kilometre. Hata etmiyor muyum, yanılmıyor muyum acaba? Yeniden doğruldum ve yeniden aynı iri kara harfler dikildi gözümün önüne. Lukovit. En sonra ulaştım bizimkilerin yanına. Arkın içine doğru emekleyip buradan 10 adım kadar uzaklaştıktan sonra yeniden bir kuşku aldı benim. Acaba yanılmıyor muyum? Gerçekten bir sanrı değil mi bu acaba? Ve yeniden dönüp levhaya baktım. Levhada yine aynı yazı. Lukovit. Hayır, yanlışlık yok. Çilelerim bitmişti. Şimdi hemen eve doğru gitmeliydim. Sadece birkaç kilometre kalmıştı. Kolaydı. 10. Bölüm 1-2 5 gece Etropol Balkanı'nda 2-3 2 gece Çarnevit köyünden doğuda Glojen Balkanı'na kadar 3-4 1 gece Glojen Balkanı'ndan Lisets'e kadar 4-5 1 gece Lisets'ten Dobreski Balkanı'na kadar 5-6 6 gece Dobreski Balkanı'ndan Lukovit kasabasına kadar. 6-7. 2 gece Lukovit kasabasından Radomirtsi köyüne geçilen yol. Kolay mı? 4 kilometrenin lafı mı olur demesi kolay. Bir çocuk bile 1 saatte yürüyebilir bu yolu. Evet, yürüyebilir ama ben yürümüyor, emekliyordum. 2 saat sonra Tanyeri ağrımaya başladı. Çernilova civarındaki çatışmadan sonra 16. sabahıydı bu. Ne kadar da uzun bir zamandı bu 16 gün. O korkunç savaştan önceki zamanları adeta unutmuştum bu saatlerde. Dünyada gülüp eğlenen, konuşan, yemek yiyen, tarakla saçlarını tarayan kimselerin bulunacağından bile kuşkulanıyordum. O günlerde ağzıma bir lokma ekmek atmadım. Bir saat olsun rahat uyku uyumadım. Başka bir kimseyle tek bir söz konuşmadım. Ya yaralarım? Yaralarıma bakmaya cesaret edemiyordum artık. Fena bir koku yayılıyordu yaralarımdan. Fakat kımıldanınca kuruyan kabuklar çatlıyor ve bu çatlaklardan sarımtırak, koyu, yapışkan bir irin akmaya başlıyordu. 10, 15, 20 adım kadar emekledikten sonra kesilip duruyor, başımı yere bırakıyor ve bir süre soluk alamıyordum. Sonra her defasında varmayı düşündüğüm yerde nişan aldığım bir ağaca veya taşa gözlerimi dikerek yeniden yürüyordum. Etrafa bir göz attım. Benden 10 adım kadar ötede yemyeşil geniş Lukovit bağları görünüyordu. Gündüzü geçirmek için bundan daha uygun yer bulamazdım. Yılın bu ayında bağlarda hemen hemen hiç iş yoktu. Kulübelere de uğrayan olmazdı. Yeniden başladım emekliye ilerlemeye. Arkamda geniş bir iz bıraktığımın farkında değildim. Sanki bir kimse bir kucak çalı sürüklemişti bağ içinden. Bunu gördüğüm zaman artık bir kulübenin yanına gelmiş bulunuyordum ve ne bu izi yok edebilirdim ne de buradan uzaklaşabilirdim. Bu arada kuzeydeki bir yerden sürekli bir düdük sesi duyuldu. Başımı çevirdim. Uzaklarda Humata Garı taraflarında bir yük treni gidiyordu ağır ağır. Ve yeniden sevindim. Çünkü görünen kasaba gerçekten Lukovit'ti. Gerçekten kendi köyüme yaklaşmış bulunuyordum. Bu sevinç, telaş ve endişelerimi, tüm kuşkularımı bastırmıştı.